Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 23.
O zamanlar istediğim tek şey küçük kızımın yanımda olmasıydı. Canım Arlette her defasında ziyaret bittikten sonra ona mantosunu giydirmek istediklerinde bağırmaya başlıyordu. Ta ki mosmor olup nefes alamayacak hale gelinceye kadar. Onunla olabilmek için her şeyden vazgeçip yeniden başlayabilirdim. Onu nasıl seviyor ve nasıl eksikliğini hissediyordum. Kendi kendimi boşanma gerçekleşince birlikte olabileceğiz düşüncesiyle teselli ediyordum. Kızımın bana verileceğinden emindim. Louise ve eşi her üç haftada bir kızımı almaya gittiğimde beni kibarca sakin karşılıyor ancak bana alçaltıcı şekilde muamele ediyorlardı. Biz Arlette ile birlikte hayvanat bahçesine gidiyor, ilginç şeyler yapıyor ve sonra da anneme uğruyorduk. Annem ve Andreas ona tapıyorlardı ve Arlette de kendini onlarla huzurlu hissediyordu. Ben çocukların ne kadar çabuk küçük insanlar olduğunun ve evlilik dışında da bir hayat olduğunun farkına varıyordum. Artık zaman durmuyordu. Geriye baktığımda kendi kendime niye o kadar bloke olduğumu ve kalmaya karar verseydim evliliğimin yürüyüp yürümeyeceğini soruyordum. Doğru olanı mı yapmıştım? Val Arnold'dan bir mektup alıyordum. Benim saatim hala ondaydı. Bana benim eksikliğimi hissettiğini ve İngiltere'deki yaşamın hoşuna gittiğini yazıyordu. Bana sanki onun bu mektubu başka bir gezegenden geliyormuş gibi geliyordu. İngilizler yaşamın tadını çıkarmasını biliyorlardı. O partilerden, arkadaşlardan, eğlencelerden ve spordan bahsediyordu. Hala ata çok biniyordu. Ben Yorkshire'ı düşünüyor ve orada sonum ne olurdu diye kendime soruyordum. Keşke orada kalabilseydim. Burada her şey çok ciddiydi. Havada müzik yoktu. Toplantı gecelerinde oyunlar düzenlenmiyordu. Kompliman yapılmıyordu. Asla şaka yapılmıyor ve öyle bir şey hoş görülmüyordu. Hatta İngilizce'de bile bu açıkça belli oluyordu. Çok iyi, devam et. İyi, tamam, affedersiniz ve çok güzel görünüyorsun. Orada bunlar daha kibarca ve neşeli yankılanıyordu. Burada şaka şüpheliydi. İsviçre'de geçirdiğim yıllar boyunca kendimi karadaki balık gibi görüyordum ama biliyordum ki Arlette'den dolayı asla İngiltere'ye dönemeyecektim. Val bana, onun en iyi erkek arkadaşlarından biri olan Ashley Brown'un da bir zamanlar babamın çalıştığı kimya firmasında çalıştığını ve şimdi Basel'e tayin olduğunu yazıyordu. Acaba beni arayabilir miymiş ve ben ona Basel'i gösterebilir miymişim? Bense tekrar İngiltere'den biriyle karşılaşacağım ve İngilizce konuşabileceğim için çok seviniyordum. Ashley bana telefon ediyordu. Hoş bir sesi vardı. Biz Aşen Meydanı'ndaki karakolun önünde sözleşiyorduk. Mevsim bahardı ve benim beyaz düğmeli, mavi bir elbisem vardı. Saçlarım kısa dalgalıydı ve ben dinlenmiş görünüyordum. Cimnastik dersleri bana çok iyi gelmişti. İlerleme kaydediyordum ve kaslarım antrenmanlıydı. Uzaktan onun meydanda beni beklediğini görüyordum. Sırtı bana dönük duruyordu ve oldukça büyük görünüyordu. Kafasının klasik yapısı ve İngiliz saç kesimi hoşuma gitmişti. O arkasını dönüyor ve biz karşılıklı gülümsüyorduk. İlk bakışta birbirimizden hoşlanıyorduk. Biz köye annemi ziyarete gidiyorduk. O harika yemekler hazırlamıştı ve masaya mumlar koymuştu. Yemekte İngiliz fıkralarına gülmekten kırılıyorduk. Bir yıl boyunca ilişkimiz çok iyiydi ve Ashley Arlette'yi çok seviyordu. Birlikte çok eğlenceli şeyler yapıyorduk. Yüzüyorduk, çadır kuruyorduk, yürüyüş yapıyorduk, sinemaya gidiyor ve Arlette ile birlikte çocuk programlarını seyrediyorduk. Birbirimize epeyce aşıktık. O bir haftalığına İngiltere'ye gidiyordu ve ben boşanmadan ve diplomamı almadan birkaç gün önce geri dönüyordu. Bir yıldır Tobias ve ben ayrı yaşamıştık. Bu benim için büyük bir yüktü. Ben diplomamla boşanma kararını hemen hemen aynı zamanda alıyordum. Sınav, anatomi, ritim, müzik ön dansıyla topla, iple ve çemberle jimnastik oyunlarının bilgilerini kapsıyordu. Ben kazanıyordum. Ancak boşanma dehşet vericiydi. Avukatım bana benim kendimi savunamayacağımı, onun beni savunacağını ve benim için mücadele edeceğini söylüyordu. Fakat annem ve Andreas hala metres hayatı yaşıyorlardı ve onun bu mücadelesinin mümkün olduğunca fazla toz kaldırmaması pek önemli görülüyordu. Mahkeme salonundaki davada korkunç suçlamalar duymak zorundaydım ve bunlara karşılık veremiyordum. Ben bir sürtükmüşüm. Diş macununun kapağını kapamayı unutuyormuşum. Hatta bir defasında temiz kurulama bezim bittiği için yer bezini bulaşık bez olarak kullanmışmışım. Ben marifetli bir İsviçreli ev hanımı ve becerikli bir anne değilmişim. Cahil, kötü, kötü, kötü. Bir de zina yapmıştım. Sonucunda bir çocuğu yetiştiremezmişim. İnsanlar günah içinde birlikte yaşıyorlardı. Tobias bizim geçimimizi karşılamamakla direndiği için Arlette ile yaşayabileceğimiz tek yer annemin eviydi ve o orasının bir günah yuvası olduğunu bildiğinden ve kızının orada yetişmesini istemediğinden onu kız kardeşi Louise'e emanet ettiğini söylüyordu. Tobias'ın salonu terk ederkenki zafer dolu bakışlarını asla unutmayacağım. Ben, annem, Andreas ve Ashley bir restoranda buluşuyorduk. Annem, boş ver. Biz zaten avukatı Arlette'yi öyle küçük bir çocuk için yaşlı olduğumuzdan öyle veya böyle yanımıza alamayacağımızı söylemiştik. Merak etme, böylesi daha iyi. Sen özgürce mesleğini uygulayabileceksin ve doğru bildiğin gibi yaşayabileceksin. Arlette'ye de iyi bakılıyor. Hem diğer iki çocukla birlikte büyüyecek. Sen de her üç haftada bir görüyorsun diyordu. Ashley asık bir suratla onun sözünü kesiyordu. Onunla böyle konuşmayı bırakınız. Daha şimdi çocuğunu kaybetmiş olmanın nasıl olduğunu düşünemez misiniz? Onu bunun için seviyordum. Zaten hiçbir şeye dokunmadığım yemekten sonra biz ikimiz uzunca bir yürüyüş yapıyorduk. Ben onun omzunda ağlıyordum. O cana yakın, şefkatli ve anlayışlıydı. Beni sıkıca kendine bastırıyor, hafif bir sesle teselli ediyor ve mendiliyle gözyaşlarımı siliyordu. Hayret etsem de yaşam devam ediyordu. Ben sadece Arlette ile geçireceğim hafta sonları için yaşıyordum. Hızla gelişiyordu, büyüyordu ama ayrılmanın acısı hiç azalmıyordu. Cumartesileri saat 12'de onu alıyordum. Her defasında Louise ile soğuk karşılaşmalardan ürküyordum. Ve ona tek başıma sahip olabilmek için hemen uzaklaşmaya çalışıyordum. Biz birbirimize sarılıyorduk ve söyleyecek çok şeyimiz oluyordu. Birlikteliğimizin her saniyesinin tadını çıkarıyor, geceleri birbirimize sokuyor ve masallar anlatıyorduk. Ancak ertesi gün ayrılık duruyordu önümüzde ve biz ağlamaya başlamadan göz göze bakamıyorduk. Pazar günleri çok acıydı. Benim sevgili küçük kızım, ben ona benim tanıdığımdan daha sıkıntısız ve mutlu bir hayat sunabilmeyi isterdim ve şimdi ona hayatı daha da zorlaştırıyordum. Tobias'ın bu bize yaptığı bir hafta sonu hariç bizi bütün ay ayırması insanlık dışıydı. Suçsuz çocuğuna gaddarca zulmederek benden öcünü alıyordu. Ondan nasıl nefret ediyordum. Arlette ile birlikte geçirdiğimiz tatiller için yaşıyordum. Okul tatilleri rahatsız edilmeden birbirimize yaklaşabildiğimiz tek fırsattı. Ben diplomamı aldıktan sonra Ashley ile Arlette'yi alıp Lugano'ya gidiyorduk. Birlikte çok harika bir tatil geçiriyorduk. Ashley İngiltere'ye dönüyordu ve ben bir dahaki tatilde Arlette ile seyahat edebilmek için gerekli parayı biriktiriyordum. Mallorca'ya uçuyorduk. Uçuş sırasında Arlette bacağını koltuğun kenarına sürtüyor ve bacağımdaki portakal kabuğunu kaşıdım diyordu. Yıllar sonra bile buna gülüyorduk. Uçak yolculuğu ve Mallorca bizim için büyük bir macera olmuştu. Bizim direkt kumsala ve bahçeye bakan bir odamız vardı ve hayatımızda ilk defa Bugen villalarını görüyorduk. Arlette o küçük leylak rengi fenerlerden çok etkilenmişti. Bugen villaları Mallorca'ya özgü bir ev tipi. Yara aç serserice dolaşan siyah bir kedi bulmuştuk ve onu gizlice mutfaktan besliyorduk. Onu geride bırakmak zorunda kaldığımızda ne kadar çok gözyaşı dökmüştük. Pierre'le tanışıyorduk. O hemen benimle evlenip Arlette'yi de evlatlık edinmek istiyordu. Paris'ten geliyordu ancak çölde çalışıyordu. Ona bir daha asla evlenmeyeceğimi, benim için evliliğin en kötü buluş olduğunu söylüyordum. Kendimi yaşarken gömmek istersem bunu daha kolay bir yolla yaparım. Bana kızmıyordu ve biz iyi arkadaş oluyorduk. Bizi arabasıyla gezdiriyordu, tekne gezileri yapıyorduk ve harabeleri ziyaret ediyorduk. kışın Arlette ile kayak yapmaya dağlara gidiyorduk. Müren'e, Kandersteg, Lenk, Zermatt ve Gastad'a gidiyorduk. Mallorca'dan sonra yaz tatillerimizi Ascona'da, İtalya'da, Fransa, Avusturya ve Comercy'de geçiriyorduk. Çadır kuruyor veya turlarla gidiyorduk. Fakat her şekilde de çok güzel geçiyordum. Vedalaşmaları düşünmekten hoşlanmıyordum. Yaşamım boyunca hep başkaları benden ayrılmıştı. Oysa şimdi tam aksineydi. Önceleri bendim, sürekli annemden uzaklaştırılan. İşte şimdi aynısı kızıma oluyordu. Niçin bunlar hep bana oluyordu? Niye ona... Tobias'la arkadaşça ayrılmış olmayı isterdim. Ayrılan ilk çift biz değildik. Fakat mahkeme salonundaki ifadesinden önce ondan kaçtığım gün onun için öldüğümü söylemişti. Bir daha asla benimle konuşmamaya yemin etmişti ve yeminini tutuyordu. Tüm mesleki çalışmalarım ve boş zamanlarımı, değerlendirme planlarımı Arlette ile geçireceğim hafta sonlarına göre ayarlıyordum. Yalnız bir hafta sonunu grip olduğum için kaçırmıştım. Daha sonra bana ne kadar hayal kırıklığına uğradığını yazmıştı. Sabırsızlıkla beni beklemiş ve benim gelip onu alamayacağım kendisine iletildiğinde dünyası kararmış. Bir defasında Noel'den önce Arlette bendeyken ateşleniyordu. Andreas onun yatması gerektiğini söylüyordu. Ben Louise'e telefon edip durumu ilettiğimde inanmamış bir halde Tobias'la konuşması gerektiğini belirtiyordu. O sonra tekrar arayarak Tobias'ın onu tam öngörüldüğü zamanda geri getirmemi emrettiğini, aksi takdirde polisle gelip alacağını iletiyordu. Biz metin olmayı ve acımızı bastırmayı öğreniyorduk. Ben Ashley'den büyük destek ve teselli görüyordum. O yine 3 aylığına Basel'e tayin olmayı sağlamıştı ve biz her boş dakikayı birlikte geçiriyorduk. Özellikle de Arlette ile o Ashley'e hayrandı. Bu ebediyen böyle gidebilirdi. Ancak o benimle evlenmek istiyordu ve ben korkuyordum. Ben öylece onun odasından kaçıyor ve onu orada yalnız bırakıyordum. Eve gidip kendimi odama kapatıyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O bana telefon ediyordu ve annem kapıya gelip bana "Bunu ona yapamazsın. O sana karşı hep hoşgörülü ve iyiydi. Yine neyin var?" diyordu. "Bilmiyorum. O seninle evlenmek istiyor. Biliyorum. Sen hep İngiltere ve İngilizleri özlediğini söylüyordun ve işte şimdi hepsi gümüş tepside önüne konunca da çılgınları oynuyorsun. Ollie, ne istediğini biliyor musun acaba?" "Hayır, korkuyorum." "Neden? Aradığın adamı buldun. O seninle Yorkshire'a uçmak istiyor. Seninle Londra'da sergilere gitti. Şehirdeki en iyi restoranlara gittiniz. Havaalanında bile tanınıyorsunuz artık. Her karşılaşmanızda birbirinize sarılmanızla tanınıyorsunuz. Herkes sizin güzel bir çift olduğunuzu düşünüyor. Daha iyisiyle karşılaşamazdın. O seni şımartıyor. Mizah anlayışı çok. Arlette'yi seviyor. Kendisi de sevgiye layık. Yakışıklı da. Aman tanrım, başka ne istiyorsun?" "Bilmiyorum. Artık asla evlenmek istemiyorum. Evlilik çok korkunç bir şey. Bir insanın yaşayabileceği en kötü şey. Evlenildiği andan itibaren yaşam karabasana dönüyor. Ben tecrübemi yaptım." "Oli, ya ben ya Andreas? Bir evlilik bizde hiçbir şeyi değiştiremez. Seni ve babamı gördüm. Fakat şimdi nasıl olduğuna bak," diye kapıdan bağırıyordu neredeyse. "Bu başka türlü, farklı, çünkü evlenemiyorsunuz. Ben de eşliyle bir ömür yaşardım ama bir daha asla bir adamla kanunlara boyun eğmem. Ben özgür bir insan olduğumu sanıyordum ama son dakikada biri bana gelip neyi yapıp neyi yapamayacağımı ve çocuğumu yanıma alamayacağımı söylüyordu. Hayır, asla bir daha asla evlenmeyeceğim. Eğer buna tahammül edip benimle bir yüzüksüz yaşayamayacaksa o zaman gitmek zorunda." "Olivia, sen ne söylediğini biliyor musun? Onu kaybetme rizikosuna girme, onu yaralama. Bu bir defalık. Ben bu kadar harika bir insan daha görmedim. Böyle bir şansı bir daha bulamazsın. Bir de o İngiliz. Seni anlayamıyorum. Ben bile kendimi anlayamadım. Vazgeç. Ben hiçbir şeye yaramam. Çürük bir elma. Vazgeç. Ben ümitsiz bir vakayım." Kapıyı açıyordum. "Of anneciğim, kendimi o kadar berbat hissediyorum ki, onu o kadar çok seviyorum ve yaralamak istemiyorum ki." O telefona gidip onun numarasını çeviriyor ve aizeyi benim kulağıma tutuyordu. "Ashley," diye hıçkırıyordum. O sadece "Hemen oraya geliyorum, seni seviyorum," diyordu. geldi ve biz saatlerce konuştuk. Ben gözlerim şişinceye kadar ağlıyordum. O bir türlü anlayamıyordu sevgisinin bana niçin yetmediğini ve niçin onun da dünyanın öbür ucuna gitmeye hazır olmadığımı. Yapmayı çok isterdim ancak korkum buna engel oluyordu. O bana bir kuyumcuya yaptırdığı yüzükleri gösteriyordu. Küçücük sarmaşık taçları. Daha önce asla bir sevginin böyle düşünceli sembolize edildiğini görmemiştim. Onu parmağıma takmak için can atıyordum. Ancak bunun mümkün olmadığını biliyordum. Bu korkum sevgimden büyüktü. Arzumdan daha çok ve ben bu yüzden kendimden nefret ediyordum.
Ayrım sonu.